Merhaba.
Hoş geldiniz. Bir konuşmamız daha var Bilim Akademisi'nde. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok değerli bir akademisyenimiz var. Ankara'dan geliyor, Bilkent Üniversitesi'nden. Oğuz Hoca, Oğuz Gülseren, 1982'de Fen Lisesi mezunu Ankara'dan. Sonra da ODTÜ'ye giriyor. ODTÜ'den elektrik, elektronik mühendisliğinden mezun oluyor. Arkasından doktorasını alıyor Bilkent'te. 1988'de master'ını alıyor, 92'de doktorasını. Yoğun madde fiziğinde küçük boyutlu yarı iletken sistemlerin elektronik yapısı üzerinde. O zamandan bu yana geldiği yerlerde aynı yollardan geçmiş durumda. Bir dizi çalışması var, 100'den fazla makalesi var. Mezun olduktan sonra Bilkent'ten birkaç yerde birden çalışıyor. İtalya'da 3 sene geçiriyor. Uluslararası İleri Araştırmalar Merkezi, CISA'da. Arkasından İngiltere'de University of Bath'ta bulunuyor 3 yıl. Amerika Birleşik Devletleri'nde Carnegie Institute'de bulunuyor 1 yıl. National Institute of Standards and Technology'ye gidiyor 1 yıl. Eylül 2002'den beri de Bilkent'te. Bir dizi ödül almış durumda. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi bilim ödülünü kazanıyor. 2003'te TÜBİTAK'ın teşvik ödülünü alıyor. Ardından da 2016'da Türkiye'deki en prestijli ödüllerden birisi olan TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazanıyor. 2012 yılından beri de Bilim Akademisi'nin üyesi. Oğuz Hocam.
Teşekkürler Kınar'a.
Bugünkü konu hakikaten çok çarpıcı bir konu. Ben fazla konuşmayacağım, kendisine bırakıyorum.
Teşekkürler. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Pınar Hocam çok beni onurlandırdı, çok teşekkür ediyorum. Ben Oğuz Gülseren, Bilim Akademisi üyesiyim. Ankara'dan geliyorum, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden. Bugün size uğraştığım işlerle fiziğin aslında uç noktasında bir yerlerden bir pencere açmaya çalışacağım. Bunu mümkün olduğu kadar da popüler seviyede yapmaya çalışacağım ki akşamın bu saatinde sizleri çok sıkmadan şöyle bir saat biraz bir şeyler görüp biraz heyecanlandırıp bir miktar soru uyandırabilirsem ne mutlu bana. Bugün iki boyutlu dünyada bir yolculuk yapacağız. Aslında iki boyutlu dünya, yanımda böyle bir sayfa A4 getirdim. Bütün anlatacağım sistemler bu A4'ün içine sığacak şeklinde. Kenarından bakacak olursak kalınlığı yok. Kalınlığı aslında biraz sonra göreceksiniz. Bir atom kalınlığına kadar indireceğim bunu. Ve bunun her tarafta sonsuza gittiğini düşünelim. Böyle tabakalardan bunların ortaya koyacağı özelliklerden bahsedeceğim. Ve umarım ki ikna edeceğim ki aslında yeni gelen teknoloji, bu tip malzemeler, bu teknolojinin içinde çok önemli bir yer tutacak. İlk önce ben şurada birkaç ismi göstermek istiyorum. Bu konuda bugün sonuçlarını göstereceğim. Araştırma grubumdan insanlar ve beraber çalıştığımız insanlar. Bunların her birinin katkısı var. Değişik yerlerde değişik sonuçlar göstereceğim. Ve konuşmaya aslında şöyle bir kitap başlığıyla başlamak istiyorum. Edwin Abbott tarafından yazılmış Flatland, Düz Dünya. Bu çok da güzel oturuyor, böyle anlatacağım şeyleri çok da güzel göstereceği için tamamen böyle bir tabakaya sıkıştıracak bir şey. Burada haritayı görüyorsunuz, değişik boyutlar var. İşte bir çizgi dünyası olabilir, bir boyutlu. Üç boyutlu dünyanın içinde yaşıyoruz zaten. Fakat benim gideceğim yer bugün bu köşede. Tamamen bu kağıdın içine her bir şeyi sıkıştıracağım. Bütün göreceğiniz varlıklar bu kağıdın içinde olacak. O zaman bütün bu iz düşümünü görüp buradan şeyi canlandırmamız, bütün bu ilişkileri ortaya koymamız, canlandırmamız gerekecek. Bu kitap aslında böyle bunu bir edebiyat olarak ortaya koymuş. Ben bunun... Bununla biraz motive edip sizleri başka bir yere doğru çekmeye çalışacağım. Giriş olsun diye bir iki tanımla başlamak istiyorum. Aslında bu kağıdın içine ne sıkıştırabiliriz bunu tarif etmek için bir iki tane rakam söyleyeyim. Aslında nano kelimesini çok duyuyoruz. Son yıllarda belki 15 yıldır günlük basında bile çok sık sık ortaya çıkan bir kelime. Aslında bu çok da yabancı olacağımız bir şey değil. Ta ilkokuldan beri başlıyoruz. İşte desimetre, santimetre, milimetre diye sayıyoruz. Bunun gibi bir önök. Aslında metrenin önüne gelecek bir tane önök ve bir uzunluk ölçüsünü tarif etmekte. Örneğin burada boyumuzu söylemeye kalksak 2 metre boyunda, biraz yuvarlayarak söylüyorum, 2 metre boyunda bir insandan bahsedecek olsam bunu hemen çarpıp sıfırları ekleyerek nanometreyi çevirecek olsam 2 milyar nanometre demem gerekecek. Yani 2 metreyi tarif ederken aslında 1, 2, yanına 9 tane de 0 yazmam gerekecek. Tabii bu kadar şey anlamlı rakam olmuyor. Yaşadığımız dünyada metreyle, desimetreyle, santimetreyle çalışıyoruz. Ama ben bu kadar küçük bir yere gitmeye çalışacağım bugün. Tarif edeceğim sistemler burada. Bu nereye gidebilir? İşte biraz küçültmemiz lazım. Küçültsek parmağınızın ucundaki bir tane noktaya bakmış olsanız, bunu ölçsek yeteri kadar küçük değil. Yani milyardan milyona inebiliyorum. Hala 6 tane sıfır, şöyle bir nokta için çapını tarif etmek için 1 milyar nanometre demem gerekir. Demek ki çok daha küçültüp çok daha aşağıya inmem gerekiyor. Buradan bir parça alsak, bunun içinde mikroskopla baksam göreceğim en büyük object hücre, biyolojik hücreler. Bunlar benim için hala çok büyük. Bugün burada konuşacağım şeylere göre çok daha büyük kalıyor. Çünkü binlerce nanometreden bahsediyoruz. 1000-2000 nanometreden bahsediyoruz. O zaman hücrenin de içine girmem gerekiyor. Çok daha küçüğe bakmam gerekiyor. Hücrenin içinde daha küçük ne var? Hemen aklımıza DNA gelir. Bir sürü organelleri sayabilirim ama ben direkt hedefe gideyim. DNA diyelim. Bir DNA bunu alıp boyutlarına bakacak olsam, işte eninden baksam 2,5 nanometre. Demek ki artık sıfırlardan kurtuldum. Aslında gitmeye çalıştığım yere ulaşmış durumdayım. Aslında DNA gibi bir molekül veya bu resimde gösteriyorum. Örneğin altın atomlarını alsam bir zincir gibi şu şekilde dizsem 1 nanometrenin içine 5 tane 6 tane altın atomu dizebilirim. Aslında ulaşmaya çalıştığım yer burası demek ki. Sıfırlardan kurtuldum, nanometreye ulaştım. Demek ki atomlarla, moleküllerle uğraşacağız. Bunlarla teknoloji çıkartmaya çalışacağım bugün. Vereceğim örnekler burada. Ya aklınızda kalsın diye hemen çok basit bir deney şey yapabiliriz. Hemen saçınızdan bir tane tel alın. Bu telin kalınlığını ölçmeye çalışalım. Bunu ölçtüğünüz zaman göreceksiniz, bu hala çok kalın. Buraya gitmeye çalıştığım yerlerde bir saç telinin kalınlığı 100 bin nanometre kadar büyük. Ve bunun hala biz 100 binde birine kadar bir bölgeye gitmeye çalışıyorum. Bugün göreceğiniz sistemler burada. Her şeyi özetleyecek olursam aslında nano, santimetre, milimetre gibi bir önek. 10 üzeri eksi 9'a karşılık geliyor. Nanometre dediğimiz yerde de 10 üzeri eksi 9 metre boyutundaki uzunluk ölçüsünden bahsediyorum. Buradaki atomlar, moleküller tarif edeceğim şeyler. Ve burada hemen bir örnekle başlayayım. Sol tarafta görüyoruz bir tane futbol topu. Bakarsak bu sıfır boyutlu bir geometrik şekil. Bir küresel şekil. Bunun üstüne bakarsak altıgenlerle doldurmaya çalışıyorum. Ama altıgenlerle doldurmanız mümkün değil. Arada beşgenlerin olması gerekiyor. Topoloji bunu gerektiriyor. Normal burada hemen statta maç seyretmeye gittiğinizde nizami bir topa baktığınızda böyle bir şey. Biraz büyüterek söyleyeyim. 1 metre çapında olsun. Bunu nano boyuta taşıyacak olsak karşılığı var mı? Karşılığı var. Hemen sağ tarafta gösteriyorum. Burada görüyorsunuz bir altıgen. Aslında 5 tane altıgen ortada beşgen etrafında birleşmiş. Şu gördüğünüz mavi toplardan her biri bir karbon atomu. Sayarsanız burada 60 tane karbon atomu var. Tamamen aynı topolojide, aynı şekilde. Fakat boyutlar bunun milyarda biri. 1 nanometre çapındaki bir toptan bahsediyorum. Bu aslında çok ünlü molekül olarak C60 veya Baki topu dediğimiz bir şey nanosistemlerde güzel bir örnek. Bugün bunlardan konuşmayacağım. Bunun bir akrabasına, yeğenine gideceğim. Oradan bahsedeceğim. Şimdi oraya geçmeden önce aslında son bir motivasyon şeyi gösterebilirim. Bugün bahsedeceğim şeyler aslında bu resim güzel bir şekilde özetliyor. Jules Verne, bizim benim çocukluk zamanında çok okuduğum kitaplardan bir sürü bir seri kitap. O zamanlar çok popülerdi. Burada gösterdiğim kitap Ay'a Yolculuk'tan alınmış bir resim. Kitabın tarihi 1865. Ay'a gitmeden 100 yıl önce yazılmış bir kitap. Ve o zamanki canlandırmayı aslında çok güzel tarif ediyor. Ya bakarsak şimdi bunu çok kaba göreceğiz. İşte tahta bir merdivenle yukarı çıkıyor. Neredeyse işte böyle fraklı, ceketli, Ay'a gidikliğe hazır birisini görüyoruz. Hiçbir şekilde uzay elbisesi falan yok. O zamanki canlandırma, 100 yıl önce, Ay'a gitmeden 100 yıl önceki canlandırma burada. Ama aslında hikayenin başladığı yerde o. Zorlamamız lazım. Limit biraz kendimizde, kendimizin kafasında sınırlıyoruz. Aslında bunlar gerçek bilimsel gelişmelerin ve teknolojik gelişmeleri de tetikleyen başlangıç noktaları. Buradan başlayarak ondan sonra artık dolaştırdığımız uydular, inip çıkan mekikler, teknolojinin geldiği son nokta. Şimdi bunu aklımızda tutmanızı istiyorum. Çünkü bugün biraz öyle. Şimdi aslında bir takım sonuçları göstereceğim. Bu sonuçlar belki bu derece kaba sonuçlar gibi. Ama bundan belki 10 sene sonra, 20 sene sonra bu ürünlerin bir kısmını bugün bile teknolojik ürün olarak görüyoruz. Piyasada çıkmaya başladı. Ama esas patlama noktası bu kaba kapsülden uzay mekiğine gidecek bir yolculuğun başlangıcında. Şimdi buradan hemen bağlayayım. Hızlı gitti. Bugün ilk başlayacağım sistem grafen. Grafen sistemi. Biraz önce C60 topunu gösterdim bir küre şeklinde. Bu onun yeğeni demiştim. Gerçekten öyle. Şöyle tabakaya bakacak olursak, biraz önce elimde salladım. Gerçekten tek tabaka kalınlığı bir atom kalınlığında düzlemsel bir tabakadan bahsediyorum. Burada gördüğümüz topların her biri bir karbon atomu. Altıgenlerin köşesinde oturuyor. Bal peteği yapısı dediğimiz yapıyı gösteriyoruz. Bunların arasında da çok kuvvetli bir bağ olan, kimyasal bağ olan, kovalent bağlanma gösteren, sıkı bağlanım gösteren bir sistemden bahsediyorum. Bal peteği yapısından. Fakat bu malzeme olarak çok ilginç bir malzeme, çok zengin bir malzeme. Karbonun hepsi zaten çok zengin. Organik yaşam zaten karbona dayalı. Bugün ben inorganikten bahsedeceğim. Oradan örnekler vereceğim. Ama çok zengin özellikleri görüyoruz. Ya burada birkaç tanesini sıraladım. Bunun akrabası elmas, 3 boyutlu yapı. Burada 2 boyutlu yapıdan bahsediyorum, grafit. Çok hafif. Fakat bu kadar hafif olmasına karşı gerçekten çok güçlü. Ne kadar güçlü diye rakam isterseniz çelikten 100 kat daha güçlü diyebilirim. Anlamamız çok kolay. Aradaki hemen bağa bakmam lazım. Kimyasal bağa. Gerçekten kuvvetli bir bağdan bahsediyorum. Optik olarak baktığımda saydam, geçirgen. Elektriksel olarak baktığımda çok iyi bir iletken. Metal bir malzeme. Aslında çok güzel sıraladım ama çok da yabancı olduğumuz bir malzeme değil. Aslında biz bunu senelerdir bildiğimiz bir malzeme. Biraz sonra resmini göstereceğim. Hepiniz bileceksiniz. Aslında direkt hemen oraya atlayayım. Bunun ne olduğunu tahmin ediyoruz herhalde. Ne olduğunu söyleyebilecek var mı? Kömür. Bildiğimiz kömür. Senelerdir sobalarda, fırınlarda yaktığımız kömürden bahsediyorum. Bu kömürü peki iki boyuta nasıl bağlayacağım? Aslında bağlayacağım yer çok kolay. Kömürün yapısına bakacak olursam biraz önce gösterdiğim bal peteği yapısının birebir aynısını görüyoruz. Bunun tek bir tabakasına bakacak olsam karbon atomları köşelerde oturuyor. Sıkı bağlanmış, iki boyutta her tarafta sonsuza kadar ilerleyen bir tabakadan bahsediyorum. Tabakaların arasına baktığımız zaman bunlar etkileşiyor ama bu etkileşme zayıf bir etkileşme. Buna bakacak olursak Van der Waals etkileşmesi diyoruz. Bu bir fiziksel etkileşme. Bu tabakalar birbirlerinin üstüne bu zayıf etkileşmeyle oturarak bunun üç boyutlu olarak bildiğimiz kömürü oluşturuyor. Veya aslında yanımda da getirdim. Bildiğimiz kurşun kalem, bunun içinde yazdığımız yere bakacak olursak siyah malzeme, bu grafit veya kömür malzemesinin aynısı, yapısı da tamamen bununla aynı. Peki bu kurşun kalemi herkes çok kullandı. Ne için kullanıyoruz? Yazı yazmak için. Nasıl yazdığımızı canlandırabiliyor muyuz? Acaba nasıl yazabiliyoruz? Ya sonuçta katı bir malzemeden bahsediyorum. Kağıdı çizdiğimde kağıdın üstüne izini bırakacak. Neden olduğunu söyleyebilecek miyiz? Tahmin edebilir miyiz?
Katıdan daha düşük olduğu için katmanlar arası daha zayıf.
Evet, çok güzel. Biraz önce söyledik. Çünkü aslında kağıda yazarken buradan bir miktar malzemeyi alıyorum, kağıdın üstünde iz bırakıyorum. Bunu yapabilmek için de katı malzemeden bunu kopartabilmem lazım. Buradan kopartmak mümkün değil. Söyledim yani çelikten 100 kat daha güçlü bir kuvvetli yapıdan bahsediyorum. Ama katmanlar arasındaki etkileşme çok zayıf. Onun için yazarken bile aslında tabakaları tek tek ayırarak kağıdın üstüne bunu yazıyoruz. 3 boyuttan zaten bilmeden senelerce 2 boyut malzemeyi kağıdın üstünde iz bırakarak zaten üretmişiz. Ortalıkta dolaşmış, farkında değiliz. Peki bugün niye bunu konuşuyorum? Bunu hemen şeye bağlayalım. Bu grafitti, bunun ismi burada zaten yazıyorum. Bunun tek tabakasını alırsak buna grafen diyoruz. Tek tabakalı malzemeye, iki boyutlu malzemeye grafen diyoruz. Grafeni nasıl yaparız? Çok güzel biraz tartıştık. Zaten zayıf olduğu için tabakalar ayrılacak. Bunu yapmanın yolu da çok zor değil. Burada ben resmini gösterdim. Yine yanımda getirdim, biraz sonra deneriz diye. Bildiğimiz yapışkan bant. Yapışkan bandı alıp bunun üstüne bastırıp tabakaları tek tek soymak mümkün. Veya çok zorlamayın, elinizle bastırın. Parmağın ucuyla biraz sert bastırın. Kaldırıp baktığımda ucunda siyah bir takım malzemeyi görüyorsunuz. Aslında sadece bastırarak buradan birkaç tane tabakayı soymak mümkün. Ve bunu biraz daha sistematik yapmak isterseniz o zaman bildiğimiz kırtasiyeden alacağım bu bandı kullanarak buradan yapıştırıp dikkatli bir şekilde çekerek bundan birkaç tabaka soymak mümkün. Elinizi alıştırırsanız buradan tek bir tabakayı soyup tek bir tabakayı ayırtıp bir tane alt taş üstüne bunu taşımak mümkün. Burada da optik mikroskop altında bakarsanız böyle bir tane resim görüyorsunuz. Farklı renkler, farklı bölgelerde değişik şeyleri takip ediyor. Bu aslında değişik, farklı renkler, farklı kalınlıklara denk geliyor. Bazı yerde kalın, 50 tabaka, 100 tabaka var. Ama bazı bölgede de bakıyorsunuz, sadece tek bir tabaka var. Biraz önce ismini verdim, grafen tabakası. Bunu hemen buraya bağlayayım. Neden bunu bu kadar çok meşhur oldu, şey yaptık? Aslında 2010 yılında Fizik Nobel Ödülü biraz önce bahsettiğim bu deneye gitti. Burada görüyoruz Gaim ve Novoselov 2004 yılının sonunda aynen bu bahsettiğim gibi bildiğimiz bandı grafitin üstüne, kömürün üstüne bastırarak bunu ayırıp bir alt taşın üstüne taşıyıp bunun özelliklerine baktılar. 5 sene gibi çok kısa bir süre içinde de Nobel Ödülünü bu iki bilim insanı kazandı. İkisi orijinal olarak Rusya'dan geliyor fakat Manchester'da çalışıyorlar. Şu anda hala Manchester'da ödülden sonra kurulmuş bir merkezde bu tip çalışmalara devam ediyor. Nobel ödülünün direkt şeyini okuyacak olursak iki boyutlu malzeme grafen ile ilgili çığır açan deneyler için. Biraz sonra biraz daha detaylı göstereceğim ama belki önce şöyle bir soruyla başlamak lazım. Fizik ödülü kazanmak için ne gerekli? Buna bir önerisi olacak olan var mı? Ne yapmak lazım? Ne gerekli? ne kadar bir yatırım yapmak lazım efendim?
Belki Yahudi olman lazım.
Yok ya, burada o ikisi de Yahudi değil gösterdiğim. Kain ve Novoselov. Alakası yok. Yani aslında ipuçlarını verdim. Bir tane kurşun kaleme ihtiyacınız var. Bir yapışkan banda var. Bunları aslında gelirken köşeden aldım. Kırtasiyeden işte 1 lira bir tanesi, 1,5 lira bir tanesi. 2,5 lira harcayarak Nobel ödülüne gitmek mümkün. Yani deriz ya işte bizde imkanlar yok. Şu işte nasıl olacak bu iş falan diye işi zorlayacak olursak aslında işte 2,5 lira. Fakat tabii bu işin bir tarafı, bunun üstüne bir de esas ince düşünceyi, fikri koymak gerekiyor. Onu yakaladığınız anda, Jules Verne'den özellikle oradan başladım. Yani sınır koymamak gerekiyor. Sınır kendinizsiniz. 2,5 lira ve beyni koyduğunuz zaman 2,5 milyarlık Nobel ödülüne gitmek işten bile değil. Peki biraz daha işin detayına girelim. Neden Nobel ödülü aldı? Yani gerçekten bantla sökerek, yani bunu şey yapmıyorum, abartmadan söylüyorum. Gerçekten banttan sökerek yaptılar bu işi. Fakat tabii orada esas fiziksel özellikler. Çünkü zaten bu bildiğimiz bir şey. Parmakla bile bastırarak sökebiliyorum ama ortaya çıkan şey, bunun bu kadar heyecanlı kılan şey bunun özellikleri. Birkaç tanesini göstereceğim. Çok detayına girmeyeceğim. İşte böyle bir tek tabaka, karbon tabakasına baktığım zaman ne gibi ilginç özellikler var. En çok ortaya çıkan, bunun enerjisine baktığım zaman, buradaki parçacıklar ne? Elektron, çok karıştırmayalım, elektrondan bahsedelim. Böyle bir tabakada hareket edecek elektron ve bunun enerji dağılımına bakayım. Her şeyi basitleştirerek göstereyim. Dalga vektörüne göre yatay eksen enerji, baktığımız zaman şöyle bir kosinüs bandı gibi bir şey çıkıyor, dağılım çıkıyor. Bunun detaylarına girmeyeyim. Hiç fizik bilmeyenler için işi özetleyecek olursam şöyle bir noktaya bakıyorum. Bu nokta çok önemli bir nokta, çünkü bunun altında burada elektronlar var, bunun üst tarafında tamamen boş. Ve bu elektronların iletimine, taşınımına baktığımız zaman aslında burada dolu elektronlar boş yerlere giderek hareket ediyorlar. Özetleyecek olursam burası kritik bir nokta. O noktaya bakacak olursam orada da aslında şöyle bir şey görüyorum. Burada büyüterek, çok büyüterek çiziyorum. Tamamen doğrusal bir bağımlılık var. Burada elektronlar var, burası tamamen boş ve şuradaki, sadece şu bölgeye baktığım zaman, yani buralarda böyle eğimli kısımları görüyoruz ama şuraya baktığım zaman doğrusal bir enerjinin dalga vektörüne bağımlılığını görüyorum. Bu ne demek oluyor? Bunun hemen Türkçesini söyleyeyim. Buna baktığım zaman buradan elektronların örneğin hızını hesaplayabilirim. Buradan etkin olan kütlesini hesaplayabilirim. Bütün bunlara baktığımız zaman etkin olarak buradaki elektronların çok hızlı olduğunu görüyorum. Işık hızına yaklaşıyorlar ve kütlenin sıfıra doğru gittiğini görüyorum. Bunlar aslında kütlesiz Dirac parçacıkları ismine veriliyor. Neden öyle deniyor? Çünkü bu işte artık ışık hızı deyince zaten oradan anahtar kelimeyi yakalamışızdır. Buradan relativistik parçacıklara benzetiliyor. Aslında orada tamamen relativistik olan hiçbir şey yok. Bildiğimiz iki boyutlu bir malzeme, içinde de hareket eden elektrondan bahsediyorum. Ama görünen, etkin olarak ortaya çıkan, tamamen bu enerjinin bu şekilde lineer gitmesinden dolayı çok hızlı elektronlar ve kütlesiz parçacıklardan bahsediyorum. Efektif olarak, etkin olarak gördüğüm davranış bu. Bu da tamamen grafenin buradaki örgüdeki potansiyelinin etkileşmesinin elektronların üzerindeki iz düşümü. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı aslında çok hızlı elektronik aygıtlar yapabilirim. Bu kadar hızlı parçacığım varsa elektronları kullanacağım iletim için çok hızlı transistörler yapabilirim. Gerçekten de motivasyon hemen oraya gidiyor. İlk yapılmaya çalışılan aygıtlardan bir tanesi. Bu bildiğimiz çok klasik transistör yapısı. alt taş var. İki tane metal elektrot var sağda solda. İkisinin arasında bu iki tabakalı kömür tabakasını sermiş durumdayız. Üste de kapı elektrotu dediğimiz bir şey. Basit anlamda bir transistör yapısı ve gerçekten bu şekilde bir transistör çalışıyor. Bu kadar da hızlı hareket eden elektronlarım varsa o zaman çok hızlı transistörü yapacağım. Buradaki tabii bütün amaç, bütün hayal bunları bir araya getirip milyar tanesini bir araya koyup buradan bir tane yonga yapmak. Bilgisayarın içine taktığım, telefonun içine taktığım bu yongaların bunlardan çok hızlı kapasitesinin çok artmış elektronik aygıtlar. Bu hikayenin tabii başladığı yerlerden bir tanesi. Bunlara tek tek girmeyeceğim ama bakacak olursak İşte elektriksel olarak oda sıcaklığında çok yüksek hareketlilik, büyük akım taşıma, elastik olarak çok esnek, çok güçlü malzemeler, ısıl olarak çok yüksek ısıl iletkenliğinin yanında aslında bir sürü de egzotik davranışlar. Bütün bunların bir araya gelmesi Nobel ödülünü getiriyor. Bu iş gerçekten heyecan uyandırdı mı diye çok basit bir tane indeksten şey göstereyim. Burada bütün makalelerin listelendiği ve bu makalelere yapılan atıfların yapıldığı bir veri tabanı bu. Bu veri tabanında çok basit bir arama yaparsanız, tek anahtar kelime olarak sadece grafeni kullansam, burada bir grafiğin bir kısmını koydum. Nobel ödülü 2010 yılında, zaten şurada Nobel var, bundan sonra patlıyor. Bundan sonrasını bu grafikte çizemiyorum çünkü 10 bin tane makale alıp grafiğe dökebiliyor bu veri tabanı. Ya burada bile zaten bir yılda 4500 olmuş. Bunlara verilen atıflar 100.000'e ulaşmış durumda. Bundan sonrasını grafiğe dökemediğim için şöyle hemen tabloda koydum. Sadece bu anahtar kelimeyle bir yılda yayınlanan makalelere bakacak olursak geçen sene 34.000'e ulaşmış. Bu sene daha 3. aydayız. 8.000 makaleye ulaşmış durumda. Sadece grafen üzerine. Ya bu aslında hiç bilimsel tarafına girmeden sadece bunu bile göstermem bunun ne kadar önemli ve ne kadar şey yaptığını ortaya koyuyor. Çok güzel. Tamam bu kadar çok iş yapılıyor ama benim burada çenemi yorduğuma değer mi? Değecek çünkü aslında bu hikayenin başlangıcı. Yani 34.000 makale dedim ama 34.000 makale bugün esas çalıştığımız yer grafen değil. Bugün aslında hikaye başladı. Buzdağının ucu gözüktü. Buzdağının gözüken ucunda gördüğümüz şeyler grafenden başlayıp bunun kuzenleri. Bu kuzenlerinin tabii hiçbir sınırı yok. Grafende sadece karbon dedim, tek tabaka dedim. Şimdi periyodik tabloyu açıyorum. Periyodik tablodan değişik önce elementler, işte buradan başlayacak olursam... İşte grup 4, karbon var, hemen altına gideyim, silisyum var, germanyum var. Çok güzel. Karbondan grafeni yaptım, acaba silisyumdan bir şey yapabilir miyim? Ya biraz düşünürsek, ya biraz kimya biliyorsam, biraz fizik biliyorsam, bu soruya ben 10 sene önce yok yapamayız demiştim. Çünkü bakıyoruz yani karbonun yaptığı bağlar yani gerçekten kendine az, kendine öz. Hem organikte hem inorganikte kullandığımız karbon malzemeler var. Silisyum da çok meşhur karbonun yanında ama silisyumu mikroelektronikten biliyoruz. Tamamen başka bir yerde kullanıyoruz, tamamen farklı bir kimya. Olmaz gibi geliyor ama oluyor. Şu anda... biraz sonra yapısını göstereceğim. İlk hesap da aslında bizim bölümde yapıldı. O zaman ya akademik gibi gözüküyordu. Fakat bu gösterildikten sonra bunun sentezi gerçekleştirildi. Şu anda o makalenin aldığı atıf sayısı 2000'i geçmiş durumda. Tek bir makalenin aldığı atıf sayısı. Karbonu çıkartıyorsunuz. Tamamen silisyumdan bu iki boyutlu malzemeyi yaparsak... bu gibi tek bir yaprak kalmıyor. Artık silisyum gerçekten dört bağ yapmak istiyor bu şekilde. Bu yüzden biraz kırılma oluyor. Artık bunun kalınlığı tek bir kağıt kalınlığında değil. Artık biraz sonra yapıyı göreceksiniz. biraz burulacak. 0.7 angstrom kadar bir et kalınlığı geliyor bu burulmadan dolayı. Ve silisyumdan da aynı malzemeyi görüyoruz. Bu şekilde devam edersek germanyum, kalay, aslında bunlar da bugün bu yapılar gerçekleştirilmiş durumda. Şimdi sırasıyla bunları bir göstereceğim. Ondan sonra diğer aileler geliyor. Ondan sonra da biraz bunların özelliklerine bakalım. Burada hepsinin aslında üst üste konulmuş değişik yapıları, tamamen düzlemsel olanı, biraz kırılmış olan silisen yapısı, geçiş metallerine dayalı veya burulmuş olan fosforin yapıları. Bunları tek tek göstermek istiyorum. Tabii ilk grafenden başladık. İlk kuzenine geçelim. En yakın kuzeni, karbonun bir sağına bir sonuna gidecek olursak, boron ve azot atomlarını alıp karbonları bunlarla değiştirecek olursak elde edeceğim boron-nitrür yapısı. Burada bunlardan bor-nitrür, bor-nitrür. Bakarsak aynı BALPT yapısını görüyoruz. Sadece bu atomları değiştirdik. Ama bu atomları değiştirmek özellikleri tamamen değiştiriyor. Tahmin edersiniz bu artık metal değil. Tamamen yalıtkan bir malzeme. Hala düzlemsel. Hemen periyodik tabloda bir civarından aldım ama bambaşka özellikle iki boyutlu bir malzemeye gitmiş oluyorum. Bugün bor-nitrür hemen hemen karbonla aynı zamanda ortaya çıktı. Belki ondan biraz daha eski bile olabilir. Tamamen farklı izolasyon olarak bu sistemleri korumak için kullanılan bir malzeme. Çünkü bu yalıtkan özelliklerinden dolayı. Bir sonrası dediğim gibi grup 4'te aşağıya doğru gidersek silisyum, biraz önce bahsettim. Tepeden bakıyorum, aynı BALPT yapısını görüyorum ama kenardan baktığımda bu hafif burulma var. Bu bükülmüş iki boyutlu yapılar ortaya çıkıyor. Bunlar bütün bu aile bu yapıyı göstermekte. Yine çok benzer biraz önce bahsettiğim Drag elektronu dediğim çok hızlı elektronların gözlemlediğimiz şeyler. Bu grup malzemelerde de aynen kendini göstermekte. Çok benzer özellikler. Hatta stanin dediğimiz kalaya dayalı olan şeye gittiğimizde artık spin etkileşmelerini dahi görebildiğimiz çok değişik bir malzeme sistemine gitmiş oluyoruz. Peki şimdi tek elementten başladık. Bunu daha devamı olabilir mi? Nasıl zenginleştirebiliriz? Sınırları zorlamamız lazım. Devamı geliyor. Aslında hemen bir sonrasını atlayacak olursam periyodik tabloda bir yana oradan bakacağım fosforin ailesi. Şu şekilde tabakalar görüyorsunuz. Bunların her biri fosfor atomu. Bağı var, sonra biraz daha uzun bir bağ var. Yukarıda yapıyor. Aynı şekilde kendini tekrarlıyor. Oturak yapısı dediğimiz bir yapıda. Ama bunları yine tek tek tabaka tabaka ayırmak mümkün. Aynı egzotik özellikler bu sistemlerde de mümkün. Optik olarak baktığımda buna siyah fosfor diyoruz. O yüzden siyah burada gösterilmiş. Fosforu alıp biraz önce gösterdiğim bu yapıda, bu fazı da var. Bu yapıda oluşturursak burada ise o zaman optik olarak bu maviye kayıyor. Mavi fosfor dediğimiz yapı. Yani iki yapı, aynı element, iki farklı yapı. Fosforu böyle alıp oturtursak mavi, böyle yaparsam siyah çıkıyor, siyah fosfor. Arada tek şey geometrik olarak yapının bu şekilde kayması, ikinci faza gitmesi oluyor. Aslında element olarak geldiğimiz yer burası. İşte tamamen düzlemsel, burulmuş ve bükülmüş yapılar. Fakat dediğim gibi bu buzdağının sadece ucuydu. Çünkü element olarak sınırlı değiliz. Aslında bileşiklere gidebiliriz. Bileşiklere gittiğimiz zaman önce ikili bileşiklerden başlayacağım. Ondan sonra üçlü, dörtlü diye gidebiliriz. Yani zaten sınır kalmıyor. Hemen ikililerle başlayayım. İkililerden göreceğimiz yapılar şöyle yapılar. Bunlar geçiş metali kalkojenleri. Geçiş metali çünkü şu ortada gösterdiğim siyah topların bir tanesi periyodik tablonun o orta bölgesinde bir geçiş metali. Örneğin ne olabilir? Molibden olabilir. Burada gösterdiğim tungsten olabilir. Rihenyum olabilir. Çok geçiş metalleri birer birer hepsi gerçekleştiriliyor. Ama en çok ilk yapılanlar, en çok yaygın olanlar burada saydıklarım. molibdenum, tungsten gibi şeyler. Ortada siyahlar bunlar. Üstten bakacak olursam aynı bal peteği yapısını görüyorum. Fakat bunun üstüne kalkojen atomları geliyor. Bir tane yukarıda, bir tane aşağıda örneğin sülfür görüyorum. Örneğin selenyum görüyorum. Örneğin telleryum görüyorum. Kimyasal formül olarak baktığımda X molibden, tungsten, tantalum bu gibi bir şey olabilir. S2 sülfür, selenyum, telleryum gibi kalkojenlerden herhangi bir tanesi. Bu kombinasyonların her birini kararlı bir şekilde iki boyutlu olarak oluşturmak, bunları gerçekleştirmek mümkün. Bunların fiziksel özelliklerine girmedim. Biraz sonra yaptığımız uygulamalara göstereceğim ama başta grafen için bahsettiğim şeylerin benzeri çok zengin özellikler var. Tabi bunlar metal değil, artık yarı iletken oluyor. Yarı iletken olunca aslında elektronik uygulamaları çok daha kolay. Önce bir bütün aileyi bir tanıtayım. Bunlar, üçüncü sırada gelen şeyler bunlar idi. Bu tip malzemeler, bu tip iki boyutlu malzemeler. Kalınlığı biraz var. Tek atom kalınlığında değil. Belki üç atom kalınlığı diyebiliriz. Biraz kalınlığı olan geçiş metallerine dayalı kalkojen malzemeler. Şu anda geldiğimiz nokta değilse, bu birkaç senedir çok popüler olmaya başladı. Daha özellikleri tam ortaya konulmuş da değil. Bildiğimiz çok başka bir malzemeden başlıyorum. Bu malzeme MAX malzemeleri dediğimiz malzemeler. Burada MAX dediğim M erken geçiş metali. Periyodik tablonun şu kısmından bahsediyorum. Sarı renkli. A şurada gördüğümüz grup A elementlerinden bir tanesi. X dediğimizde karbon veya azot. Bunları bir araya getirirsek bu X yerine işte karbon veya nitrür koyacağız. Bu MAX malzemeleri yapmış oluyoruz. Bunlar 3 boyutlu malzemeler. Kimya kataloglarına açıp bakacak olursak veya işte modern çarşıya gidin Ulus'ta bunları satın almanız mümkün. 3 boyutlu malzemeler. 1-2 sene önce farkına varılıyor ki 3 boyutlu malzeme bu şekilde. Şurada yeşille gösterdiğim bu grup A elemanları ortada. Örneğin alüminyum. Bunları birbirine bağlayan, bu tabakayı bu tabakaya bağlayan bu ortadaki örneğin alüminyum atomu. Bu alüminyum atomunu aradan uçurabilirseniz bu iki tabakayı fiziksel olarak birbirinden ayırabiliyorsunuz. Ve bunları uçurmak da çok kolay. Aslında kimyasal olarak bunları eritip uçurtmanız mümkün. Aradaki alüminyumu eritiyorsunuz. Ortaya kalan tabaka örneğin M2X, M3X2, M4X4 gibi başladığınız şeye göre şöyle tabakalı yapılar. Bunlara da bu MAX'ların jenerasyonun verdiği malzemeler olarak MAXEN'ler deniyor. Son birkaç senedir aslında MAXEN'ler ortaya çıkmış durumda. İşte 2014'te ilk ortaya atılması ve ondan sonra da bunlar şu anda patlamış durumda. Bugün birkaç tane uygulamayı biraz sonra sizlere göstereceğim. Bunların gördüğünüz gibi yani sadece şuraları çizdim. Ya bunlardan ve şunlardan yaparak ikili kombinasyonlarını yapın. Bunların ucuna da fonksiyonel grup olarak işte OH veya hidrojen gruplarını, oksijeni ekleyin. Binlerce değişik kombinasyon ortaya çıkıyor ve bunların hepsi kararlı. Hepsinin çok ilginç özellikleri var. Bunlardan birkaç tanesini bugün göstereceğim. Biraz daha hızlanayım, uygulamalara geçelim. Uygulamalara geçmeden önce şöyle ben bir geçiş şeyi koyayım. Şimdi bunların tabii sentezinden bahsettim. Biraz önce aslında silisenden bahsettim. O çok iyi bir örnek. Ya şeye baktığımız zaman ya bu silisyumdan bu şey iki boyutlu malzeme olmaz diyoruz. Bunun ilk gösterilmesi hesapla gösterildi. Bu hesapla gösterince de o zaman gidiyorsunuz, zorluyorsunuz, onun yapmanın yolunu buluyorsunuz. Ve şu anda dediğim gibi o makale 2000 atıfın üstüne çıkmış durumda. Bugün bu bahsedeceğim bu tip hesaplar. Bu hesaplar da bir örnek olarak hemen şu örnekle başlayayım. Örneğin burada değişik periyodik tabloyu alıyorsunuz. Bunu abartmadan söyleyeyim. Tablonun önünde durun, gözünüzü kapatın, bir parmağınızı koyun birine, bir parmağınızı koyun, bir araya getirin. Ondan sonra bunların örneğin titreşim spektrumuna bakın. Bunlar kararlı mı değil mi? Bakıyorum, yani örneğin bu negatif, bunun kararlı olmasını beklemiyorum ama mesela örneğin böyle bir malzemeye bakıyorum. Bütün bu titreşimler pozitif çıkmış. Bunlar o zaman dinamik malzemeler. O zaman gidip laboratuvarda bunu sentezlemenin yolunu arıyorsunuz ve gerçekten de buluyorsunuz. Bu tip hesaplar, bu hesapları yoğunluk fonksiyonel teorisiyle yapıyorum. Bu detaylara çok girmeme gerek yok. Bunlar aslında böyle bir atom sistemini aldığımız zaman buradaki sıkıntı elektronları koyuyorsunuz. Hemen bir kafanıza canlandırmanız için Avogadro sayısını düşünün. 10 üzeri 23. Demek ki 10 üzeri 23 tane elektronu koyup bunların birbirlerinin etkileşimine bakmanız lazım. Bu mümkün değil. Onun için böyle bir teori geliştirilmiş. Bu teoriyle bunlara ulaşmak mümkün. Bunun detayına geçmeyeceğim ama bunu yapan Walter Kahn, şurada görüyorsunuz, 1998 Kimya Nobel Ödülü. Aslında kimyacılar takdir etmiş ama kendisi bir fizikçi. Ve şu anda aslında bu yoğunluk fonksiyonellik teorisinin kullanmayan yok. Çok patlamış durumda. Bu 2005'te bizi ziyaret ettiğinde öğrencilerle birlikte, buradaki en genç öğrenci de benim, orada duruyoruz. O sırada çektirdiğimiz bir fotoğraf, kendisini 2 sene önce kaybettik ve hala çalışıyordu. Aktif olarak çalışmaya devam ediyordu. Şimdi bunu kullanarak çok değişik sistemlere baktık. Bu 2 boyutlu dünyada benim yolculuğum. Bugün bunlardan potpourri olarak birkaç tane örnek seçtim. Bunlardan birkaç tanesini göstereceğim. Biraz hem işin teknoloji tarafında hem de ne çıkabilir bir hissiyat vermeye çalışacağım. İlk seçtiğim örnek anot malzemesi olarak molibden 2 karbon. Bu aslında maksen, en son bahsettiğim maksen ailesinden bir tane örnek. Bunu pil alkali metalleri kullanarak iyon pillerinde anot malzeme olarak kullanabilir miyiz gibi bir soru da ortaya çıktık. Bunu takdir edersiniz ki aslında teknolojik olarak en çok çalışılan sistemlerden birisi. Yani bunu zaten şey yapın, yani şu anda şurada saymaya kalksam herhalde en az bir 100-150 tane cep telefonu var. Bunların içinde de hepsinde de bu pillere ihtiyacımız var. Örneğin ben sabah şarj ettim çıktım ama şimdi akşam gidince tekrar şarj etmem gerekecek. Bunun kapasitesini ne kadar artırabilirseniz bilimsel olarak çok iyi ama öbür taraftan teknolojik olarak patlar zengin olursunuz yapacağınız tek bir malzemeyle. Birkaç senedir bu tip malzemelere bakıyoruz böyle bir motivasyonla ve bu maksenleri denedik. Bunlardan bir iki sonuç göstereceğim çok şeye girmeden ama önce bir pil nasıl çalışır kısaca bundan bahsedeyim. Pilin içine baktığımız zaman 2 tane elektrotumuz var, anot ve katot. Ortada da elektrolit bir ortam var. Bütün iş aslında anotun üstünde gidiyor. Bu iyonu aslında bunun üstüne yapıştırmanız lazım. Kimyasal olarak gelip anot malzemeye tutunması lazım bunun. Buraya tutunduğu zaman bu iyonize oluyor. Yani aslında elektronunu bırakması lazım. Bir yük transferi olması gerekiyor. Yük transferi olduğu zaman birinci yapışacak. Elektronu metale geçecek, elektroda geçecek. Ondan sonra difüzyon gerçekleşiyor. İyon bir tarafa, elektron tam ters yöne doğru hareket ediyor bu elektrot üstünde. İyonu elektrotta elektrolitte toplarken elektronu da yük taşıyıcı, yükün kendisini de dış devreye alıp dış devrede kullanıyoruz. Aslında kısaca tarifleyecek olursam pil bu şekilde çalışıyor. Şimdi o zaman burada sıkıntımız aslında burada çok bir şey gitmiyor. Esas kritik malzeme anot elektrot. O zaman çok düzgün bir malzeme bulmam lazım ki bunun depolama kapasitesi yüksek olacak, enerji kapasitesi yüksek olacak. Sağlaması gereken şartlar bir, alkali metali buraya yapıştıracağım. Yeteri kadar kuvvetli yapışacak. İyonize olacak, yükünü bırakacak. Ondan sonra difüz edip öbür tarafa geçebilecek. Yani o difüzyon bariyerinde yeteri kadar düşük olması lazım. Sağlaması gereken birkaç şart var. Bunları biz bu yeni malzemelerde denedik. Bu ilk denediğimiz şeylerden biri grafenin kendisiydi. Karbon nanotüp ve grafen oldukça yoğun çalışıldı. Belli bir enerji yoğunluğuna da ulaşıldı. Rakamları biraz sonra göstereceğim. Ama son birkaç yıl bu yeni malzemeler ortaya çıktıkça, örneğin maksenler tamamen o tarafa doğru araştırma yönelmiş durumda. Burada örneğin bugün bunlardan ve bunlardan birkaç tane sonuç göstereceğim. Bu en basit hali molibden 2 karbon veya onların en sonunda gösterdiğim biraz daha ve değişik kombinasyonlarıyla ortaya çıkmış maksen malzemeler. Bunu ilk 2 sene önce denemiştik. O sırada bu malzemenin daha sentezi de yoktu. Bunun işte önce titreşim frekanslarına bakarak kararlı mı değil mi bu malzemeye baktık ve gerçekten kararlı. Ondan sonra bunun sentezi de gerçekleştirildi. Pil olarak kullanabilir miyiz? 3 tane aslında şarttan bahsettim. Yapışacak, iyonize olacak ve difüzyonla hareket etmesi lazım. İlk baktığımız yapışması. Burada hemen kısaca özetleyeyim. Baktığımız 4 farklı lityum, sodyum, potasyum ve kalsiyum. 1 elektron volt civarında bir bağlanma enerjisi veriyor. Güzel yapışıyor. Acaba yük transferi oluyor mu? Gerçekten de 1 elektron civarında bunların her birinin de bu elektrota yük transferi oluyor. İşte bu tek atom bahsettim. Böyle dersem aslında hepinizi kandırmış olurum. Çünkü tek atom bir işe yaramaz. Bunlardan bir sürüsünü koymam lazım ki pilin enerji kapasitesini maksimum edeyim, kullanabileyim. Bunun için aslında konsantrasyonu artırarak bakmak gerekiyor. Bir tarafı, tabakanın bir tarafını tamamen bunlarla kaplarsak aslında görüyoruz ki potasyum ve kalsiyum çalışmıyor. Bunlar pozitife gitmiş ama hala lityum ve sodyumu bu iş için kullanabiliriz. Veya iki tarafına yaparsak bağlanma biraz zayıflıyor ama hala özellikle lityum, potasyum burada çok mantıklı, yeteri kadar kararlı sistem verecek kadar bir bağlanma enerjisi ve yük transferini gerçekleştiriyor. Bunu da anlamamız çok kolay. Aslında bir lityum koydum, bir tane daha lityum koydum. Artık sadece elektrotla değil, lityum kendisiyle de etkileşmeye başlıyor. Onun için bu aradaki şeyi biraz zayıflatıyor ve bunun sayısı çok artarsa aslında potasyum ve kalsiyumda olan bu çok artıyor ve orada artık bu bağlar kararlı değil. Orada tutunmuyor, pil için uygun değil. Ama buralarda hala bunlarda bu pili yapabiliriz. Çok uzatmayayım. Burada hemen bir rakam verip bu tarafı sonuçlandırayım. Örneğin iki tarafından, şurada ortada tabakam var. İki tarafından örneğin lityumlarla doldursam, ikinci tabakayı koysam bu da mümkün. Ya kapasiteyi artırmaya çalışıyorum. Bu şekilde bunu artırırsam örneğin şöyle bir rakama ulaşıyorum. Bunu diğer örneğin grafit, 3 boyutlu grafit malzeme, bugün kullanılan elektrotlardan biri. Bununla karşılaştırırsak 372 miliamper saat per gram. Bunun neredeyse 2 katı bir kapasiteye ulaşıyor. Sadece aradaki şu malzemeyi kömürden buna çevirerek cep telefonunuzu 2 kat daha uzun kullanabilir bir hale getirmek mümkün. Bu yaptığımız aslında ilk çalışmaydı. Bunun difüzyon bariyerleri, bunlar da hesaplandı, çok uygun oldu. Bu çalışmayı yaptık, aslında bir sene içinde ulaştığı atıf sayısı 50, 50'yi geçti. Oldukça da kabul gördü. Buradaki maksenleri, bu iyon pillerinde kullanma çok aktif bir şekilde devam eden bir iş. Ya bu enerji işi çok önemli. Çok araştırmada gidiyor. Pil, batarya bir tarafı. Diğer tarafta bunun paralelinde giden acaba enerjiyi depolayabilir miyiz? Yani örneğin güneş enerjisini kullanıyoruz. Buradan güneş hücresi yapıyoruz. Ama bunu depolamam lazım ki gündüz aldığım, ürettiğim enerjiyi gece kullanabileyim. Yani onun için de aslında böyle aygıtlara ihtiyacım var. Süper kapasitör diyoruz. Bunu sadece fikrini söyleyeceğim. Resmi gösterirsem aslında şey yeter. Normal genel fizik kitaplarında anlattığımız iki metal elektrot bir araya getirirsem kapasitör yaparım diye tarif ederiz. Bunu nano ölçekte yapıyorsunuz. grafen tabakası, grafen tabakası bir araya getiriyorsunuz, kapasitör yapıyorsunuz. Enerji depolama kapasitesi çok çok çok artırmak mümkün. Bunlara artık kapasitör değil, süper kapasitör diyoruz. Bunları grafenle gerçekleştirilmiş durumda şimdi aynı şeyler farklı iki boyutlu malzemelerle deneniyor. Şimdi bunu burada bırakayım. Hemen farklı, çok da yormadan sizim. Başka bir örneğe atlamak istiyorum. Ya bu örneği özellikle burada göstermek istiyorum. Bunun sebebi yani çok basit bir şeyden ne kadar farklı bir yere gidebiliriz. Şimdi biraz önce iki tane grafen tabakasını bir araya getirdim. Buradan kapasitör yapabiliriz dedim. Şimdi bir tabaka. Ya grafitte baktığımızda bunlar üst üste düzenli bir şekilde dizilmiş bir şeydi durumda. Ama diyelim ki bunları bir şekilde oynattım. Veya şöyle diyeyim, nasıl en basit deneyi yapabilirsin? Örneğin aseton alın, kömürü içine atın. Aslında burada kömür de getirmiştim. Bu kömürü alın, içine atın. Tabaka tabaka soymak mümkün. Ondan sonra bunu kurutun. Kuruttuğunuz zaman, işte bu bir tane tabaka, kurutuyorum. Bu tekrar düzenli bir şekilde üst üste gelir mi? Mümkün değil. Çünkü kuruttunuz, buharlaştırdınız, suyu uçurdunuz. Bu farklı bir açıda bunun üstüne oturacak. İkinci tabaka aynı düzenle gelmeyecek ama biraz dönmüş, biraz kaymış bir şekilde oturacak. Bunu oturursa yani mekanik olarak örneğin burada herhangi bir şekilde bunu gösteriyorum. Örneğin böyle kare bir yapıda alsanız, biraz döndürüp otursanız gördüğünüz böyle farklı periyodik bir yapı ortaya çıkacaktır. Normalde baksam işte bal peteği yapısı aynı o düzende kendini tekrar eden malzemeyi görüyorsunuz. Ama bu kadar basit. Yani çözdünüz, buharlaştırdınız, kuruttunuz. Oturduğu zaman dönerek oturacak. Böyle yapılar ortaya çıkacak. Bunlara more desenleri diyoruz. Yani bu yeni çıkan ortaya bu desen periyodu, tekrarlanma periyodu daha artan, çok daha uzayan bu yapıya more deseni diyoruz. Şimdi more aslında burada biraz, ben Ankara'dan geliyorum, kendinize de pay çizeyim. Şimdi more'yi bu şekilde yazınca, şey yapınca ya bu more kim, buna neden more deseni diye sorsam çok değişik cevaplar geleceğini tahmin ediyorum. Doğru cevap da gelecektir eminim ama işte belki Fransız matematikçisi diyen çıkabilir, şey diyen çıkabilir. Ama çok şaşırtıcı bir cevabı var more'nin geldiği yerin. Ankara keçisinden geliyor. Ankara keçisinden geliyor ve sebebi de aslında biliyoruz mohair yünleri bu ve buradan örnen kazaklar söyleyince hemen çağrışım yapacaktır. Tamamen buradan kaynaklanan bir kelime. Buradaki bu kıvrımlı yapılar ve ortaya çıkan bu yeni desen. Şimdi bunu şeyle grafenle yapalım. Altıgen bal peteği yapısı var. İşte üst üste oturduysa bu biraz kaymış durumda. Şu şekilde göreceğiz. Bunu biraz döndüreyim. Örneğin 5 derece döndürdük. Bakın burada yeni desenlerin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ve bunun periyodu da örneğin buradan buraya. 10 derece döndüreyim. Bakın burada 1, 2, 3, 4 taneyi ben gözle sayıyorum. Periyot değişti. Daha farklı bir desen ortaya çıktı. Biraz daha döndüreyim. Daha farklı bir desen. Her açıda farklı bir desen ortaya çıkıyor. Ve farklı bir periyodik bir şey çıkıyor. Ve bu periyodu aslında şu şekilde ölçebiliyorum veya bunun burada İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ölçülmüş tarama tünelleme mikroskobu resimlerini görüyorsunuz. Düz grafite baksanız bu topların her biri karbon atomuna denk geliyor ama bu döndürülmüş haline baktığınızda bu desenleri ortaya görmeniz mümkün. Ve bunların atom yapısına da bakarsak farklı şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi hikayeyi çok uzatmayayım, çok da yormayayım sizi. Yaptığım hiçbir şey yok. Yani bir tane grafen tabakası aldım, bunun üstüne başka bir grafen tabakası koydum. Ortaya hiç ekstra bir şey eklemedim. Sadece mekanik olarak bu biraz döndü. Böyle oturacağına dönmüş olarak oturdu. Ya buradan ilginç bir şey çıkabilir mi ortaya? Değil mi? Sorduğuma göre çıkması lazım. Özgür'e 5 puan veriyorum. Çıktı. Gerçekten. Aslında biz bunu 3-4 sene önce, ya bu halini değil ama bunun kuzeni problemi 3-4 sene önce farkına varmıştık. Fakat bundan tam bir sene önce Tam APS Mart toplantısında işte şu bunlar bizim yaptığımız şeyler, bunların enerjilerinin dağılımları, ya buraya bile baktığımızda işte görüyorsunuz ortada değişik bantlar çıkıyor. İşte one hour singularity falan dediğimiz bir sürü olay çıkıyor. Burayla sizi boğmayacağım. Evet, bundan bir sene önceki APS Mart toplantısında bir tane makale sunuldu. Ve oradan sonra da bu olay patladı. Ben iki hafta önce yine APS Mart toplantısına gittim. Bu burulmuş grafen oturumlarına içeriye girmem mümkün olmadı. Kapıdan bile bakamadım yani. Kalabalık dışarıya taşmıştı. Sebebi, eğer bu sadece 1 derece dönerse, ben biraz önce 5 dereceyi, 10 dereceyi gösterdim. 1 derece dönüyor, sadece mekanik bir dönme var. Oturuyorsunuz, elektriksel kontakları bağlıyorsunuz, akımını ölçüyorsunuz, üstün üretken çıkıyor. Direnç sıfır. Bu demek aslında hiçbir kayıp olmadan bunu şey... Ya bu üstün üretkenlik tabii kendi başına, başlı başına bir olay. Seneler, yani neredeyse işte 100 yılı kutlandı. 100 yıldır burada problemlerle uğraşıyor. İnsanlar yeni sistemler bulmaya çalışıyor. Değişik şeyleri var. Bu da burada gelen son aşamalardan birisi. Tam bir sene önce bu üstün iletkenlik gözlendi. Bir derece döndüğü anda. Sebebi de basit. Aslında yine aynı makaleden gösteriyorum. Tam burada bu tam işte elektronların olduğu değerlilik bandı ve conduction bandının tam o civarda fermi enerji dediğimiz yerde şu şekilde tamamen böyle düz sabit olan bir tane enerji bandı çıkıyor. Ve bu band bu sistemde üstün iletkenliği veriyor. Buna sebep oluyor. Bunu değişik taraflarına gidebiliriz. Burada elektriksel iletkenliğine baktık. Aynı şekilde termal iletkenliğine bakmakla mümkün. Bunları artık göstermeyeyim, hızlı hızlı şöyle üstünden geçip bunların titreşimlerini, sıcaklığa bağlı olarak bütün bu atomlar nasıl titreşiyor, nerede nasıl oynuyor, bunları bakmak mümkün geliştirdiğimiz modellerle. Örneğin hızlar, bu titreşimlerin hızlarını ölçecek olsam bu hızlar nasıl dağılıyor, bunların yarı ömürlerine baksak ve bunların hepsini birleştirip ısır iletkenliğine baksak, bunları atlıyorum. Yani örneğin burada ben 4 malzeme için gösteriyorum. Sıcaklığa bağlı olarak işte tungsten olursa işte 150 civarlarında başlayıp molibden olursa başka ve sıcaklığa belli bir bağımlılığı olan bütün bu özellikleri incelemek mümkün ve hepsinde bir çeşitlilik, bir mühendislik yapmak mümkün. Bunu söylememin sebebi aslında bunu oturup hem uygulamalara, yani örneğin bir transistör yaptınız grafenden, bu ısınacak. Buradan ısıyı alıp atmanız lazım. Isıyı atmak için ısır iletkenliği yüksek bir malzeme kullanmanız lazım. O zaman da ısır iletkenliği yüksek bir malzemeyle bunu izole etmeniz gerekiyor. Örneğin bu tip malzemelere ihtiyacımız var. Veya diğer uçta termoelektrik malzeme yapmanız lazım. Termoelektrik malzeme aslında hem buzdolabı hem güç kaynağı olarak kullanabileceğiniz malzemeler. Bütün onlar da bu ısır iletkenlik ve elektriksel iletkenliğine bağlı. Bu yeni dünyada iki boyuta gittiğiniz zaman üç boyutta görmediğimiz bu değişik ilginç özellikler ortaya çıkmakta. Diyerek aslında burada noktalıyım. Epey bir yorulduk. Süreyi de bitirdik. Soru cevap olursa orada belki biraz bir iki şeye girebiliriz.
Çok teşekkürler. Eminim sorular vardır.
Ya, Oğuz, şimdi iki boyutta biz oda sıcaklığında süper iletkenliğe mi ulaşmış oluyoruz?
Yok, bu gösterdiğim oda sıcaklığı değil. Hala bunlar düşük. Pardon, bundan sonra oraya atladı. Hala düşük sıcaklık. Sıcaklıklar bayağı düşük. 10 Kelvin'in altında.
Yani hemen... 300 Kelvin'i gördün de orada...
Yok, 300 Kelvin... yok, bunlar da küçük.
En son slaytlarında vardı.
Şurası. Şuraya bakın. İşte sıcaklık 2 Kelvin falan. Bunlar düşük. 300 Kelvin'de olan, yani oda sıcaklığında süper iletken yapıldı. Bu da birkaç aylık bir iş. Ama o bu sistem değil. O hidrojenle artırılmış. Örneğin lantanum H8, lantanum H10 gibi yoğun hidrojen olan sistem, iki farklı sistemde oda sıcaklığında üstün iletkenlik gerçekleştirildi. 2 veya 3 hafta önceki PRL'de çıktı onlarda.
Bahsettiğiniz grafenlerin yeni nesil transistör teknolojisinde kullanılması mümkün mü? Öyle çalışmalar var mı?
Var. Yani işin başladığı nokta orası. Aslında ilk gösterdiğim şeyde, ilk denemelerde orada. Fakat grafeni transistör, elektronik aygıt olarak kullanmak çok iyi bir fikir değil. Bunun sebebi de şu. Grafen metal. Transistör yapmanız için yarı iletken yapmanız lazım. İşte iki tabaka koysanız çift tabaka şeyde biraz şey gap açıyorsunuz, enerji aralığı açıyorsunuz. Bunlar hala düşük. Onun için yani elektronlar çok hızlı olduğu için bunlardan elektronik uygulama yapılmaya çalıştı ama yarı iletken olmadığından dolayı biraz sıkıntılı. En çok aslında uygulamaya gittiği yerler şu anda optoelektronik uygulamalar. Yani optikle birleştirdiğimiz uygulamaları çok daha ses getiriyor. Ya onun için aslında bu yeni nesil diğer iki boyutlu malzemeler daha uygun elektronik şeylere, uygulamalar için.
Şimdi baktım pek hanımların hepsi epeyce genç. Biraz daha yaşını almış hanımlar olsaydı o muare desenlerinin kumaşlarda bir zamanlar çok kullanıldığını, çok gözde olduğunu hatırlayacaklardı. Yani muare, ben işte ne bileyim 70 yıl önce falan çocukluğumda ilk gördüm ve duydum. Eve günde iki terzi gelirdi, muareden elbise yapılırdı hanımlar. Yani muare çok ünlü bir kumaştı, böyle dalga dalga nefis. Şimdi ileride pek görmüyorum, bilmiyorum yani hanımlar ne diyor bu işe.
Yani hocam çok haklı, yani gerçekten bilinen bir şey. Burada tabii ilginç olan bu bilinenin biraz ötesine gitmek, hiç beklenmedik bir şekilde bambaşka bir şey çıkabiliyor ortaya.
Şey, bu periyodiklikle süper iletkenliğin ilgisini açıklamalı mı? Ben mi katılıyorum?
Ya çok hızlı geçtim. Var, ilgisi var. Şöyle, şimdi böyle yapılar ortaya çıktığı zaman yani bu örneğin bizim yaptığımız şeyde de bu enerji işte burada çok net gözükmüyor. Buradan kesmişim çünkü şunlara şey yapıyoruz. Şuradan bu makaledeki şeyi göstereyim. Şimdi bu enerji bu işte değerlilik bandı, iletkenlik bandı burada. Ferm enerjisi burada. Ya bu normalde böyle bir parabol gidecek. Hatta şu şeyde lineer gidecekti. Ama şurada böyle sabit bir şey görüyoruz. Bu sanki böyle bir şey gibi. Impurity şeyi gibi tamamen sabit bir enerji dağılımı görüyorum. Bu kadar sabit bir şeyin çok lokalize olmuş bu şeyin tamamen bu enerji bandından kaynaklanıyor. Enerjinin bu şekilde davranmasından. Normalde bu böyle gidecekken ortaya çıkan bu yeni şey, bu da bu tam bir derece döndürdüğümüz zaman burada çıkıyor. Daha büyük, şuradaki benim gösterdiklerim daha büyük dönmelere karşılık geliyor. O zaman bu çıkan şeyler şurada biraz daha düşük enerjilerde çıkıyor böyle bu sabit bantlar. Bu sabit bantların numarası bütün bu.
Yine onunla ilgili bu geleneksel olmayan neye atfen söyleniyor o zaman? O bant örneğin kupu çiftleri oluşmasına mı sebep oluyor yoksa geleneksel olmayanlıkta ona atfen bir şey mi var?
Vallahi ya şu anda çok çalışılıyor. Yani çok da oturmuş değil teorisi. Yani dediğim gibi bu tam bir sene önce deney basıldı. İşte iki hafta önce APS'te şey yani odaya girmek mümkün değildi. Yani o derece popüler. Şu anda herkes bunun teorisini yazmaya çalışıyor.
Ben de bir soru söyleyeyim Oğuz Hocam.
Pardon. Mikrofon buradaymış.
O zaman eğer Moore pattern'dan dolayı sizler döndürmeye başlıyorsanız Eğer o patternlar çıkıyorsa o yüzeylerin, o sandviçin absorption emission'da çok hızlı bir şekilde değişiyor olacaktır.
Tabii.
Plastik etkiden başka olarak sadece onları kaydırarak siz onların absorption emission'ı değiştirebileceksiniz. Uygulama olarak
ya olabilir, tabii olabilir. Çünkü grafen daha çok, biraz önce başka bir soruda söyledim, optoelektronik uygulamalarda çok kullanılıyor. Çok bunların da onlarına bakılmadı ama bunların örneğin şeylerine bakıldı. Sürtünme özelliklerine, bunların üzerindeki bu kaymalar gerçekten more desenli şeylerde çok farklı kayma şeyleri çıkıyor ortaya. Eminim plazmonikte gelecektir. Şu anda birileri yapıyordur.
Benim dikkat ettiğim, normalde grafende iki boyutluluk var ve diğer gösterdiğiniz tüm diğerlerinde üç boyutlu, üç atom kalınlığında bile olsa üç boyuta geçiyoruz. Ve biz üç boyutlu olmasını hesaba katarak yani işlemler yapmamız lazım. Yani iki boyutlu düşünemeyiz diye düşünüyorum ben.
Yok, yani bir kalınlığı var ama yani bunun bu özellikler gösteriyor mu kendini, göstermiyor mu diye bakmak lazım. Sadece grafene bile baksak, yani tamam, grafende tek tabakada işte böyle lineer, iki tabaka koyduğumuzda işte birazcık enerji değişiyor, artık şeyden bahsedemiyoruz ama genel özelliklere baktığımızda iki tabakada da, beş tabakada da, on tabakada da bunları gözlemlemek mümkün, bu özelliklerin çoğunu. Yani orada bir şey çıkmıyor. Burada ama hacimsel dediğimiz zaman artık binlerce tabakadan bahsediyoruz. Yani çok basit optik özelliğini söyleyeyim. Şimdi grafenin tek bir tabakasının ışığı gönderdiğimiz zaman %2'sini soğurur, %98'ini geçirir. İki tabaka koyalım. İşte %2 buradan, %2 buradan, %4'ünü soğurur, %96'sını geçirir. Birinde 98, iki tane koyduğumda 96, üç tane koyduğumda, yani her tabaka ekledikçe %2 soğurarak gidiyor. Yani oradan hesaplayayım. 10 tabaka koyarsam demek ki %20'sini gidiyor. Hala %20'sinde kullanabileceğim özellik var demektir. Tamamen aslında şey çok ilginçtir. Mesela siyah cisim ışımasının deneylerinde kullanılır grafit. Rengi de zaten siyahtır. Yani normalde her şeyi soğurur ki şey yapar, ama öbür tarafta grafene saydam dedim. Çünkü tamamen bundan dolayı. Tek tabaka %2 soğuruyor. Binlerce olursa simsiyah olacak.
Siz Sabah Sahar'da maksen malzemesiyle elektrimiyon pillerin olabileceğini söylemiştiniz. Bunun için hiç prototip ürettiniz mi? Yani sadece deneysel bir çalışma mı, yoksa gerçek hayata uygun bir ürününüz de var mı?
Yani şimdi söyleyeyim, burada gösterdiğim sonuçlar hesaplar. Şu anda bu konuda başlamış bir proje var. Laboratuvar seviyesinde bir prototip yapılma çalışmaları yapılıyor.
Peki, galiba bitirdik. Yani çarşı olması lazımdı, yaprak derdi. Bir dakika. Biz size bir...
Şeyimiz, posterimiz...
Size Flatland'ı anlatan bir anısına bir hediyemiz de var.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Için sizlere de çok teşekkür ederiz. Olsa da bir podcast'a burada soracağınız soru varsa.
Teşekkürler. Tekrar çok teşekkür ederim.